Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün Nuri Özkan hocamla inşallah bu programı sürdüreceğiz. Kendisi tanıyorsunuz, İKEDER Başkanı ve bir özel eğitim kurumumuzun yöneticisi, programımızın paydaşlarından diyeyim. Bir dönemin sonuna geldik aşağı yukarı. Bu hafta sonu öğrenciler ara tatiline girmiş oluyorlar. Onun biraz konuşuruz. Kendisi de öyle bir öğretim kurumunda yönetici olduğu için öğrencilere, öğretmenlere, velilere söyleyeceği şeyler var. Evet. Ama eğitim hayatımız bizim hareketli bir dünya. Yani her gün yeni şeyler oluyor. Yeni şeyleri tartışıyoruz. Evet. Biraz TEOG konusu netleşti. TEOG üzerine konuşacağız. Süre yeniden belirlendi. Kontenjanlar aşağı yukarı belirlendi. Soru türleri belirlenmiş oldu. Onlar üzerine de söylenmesi gereken şeyler var. Onu konuşacağız. Nuri Özkan hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz
Elhamdülillah,
inşallah.
Elhamdülillah. Çok şükür.
Yorgun musunuz? Bir dönem sona eriyor. Yani bir dönemin...
Evet. Çiftçi hasadını vereceği zaman neşesi artarmış.
Ha, güzel.
Hasat toplayacağı zaman daha çok neşelenirmiş.
Yani artık hasat mevsimine...
Hasat mevsimi. Bu birinci dönem hasat
birinci
mevsimi.
Birinci dönemin hasat mevsimi.
Evet. Hasat mevsimi.
Tabii. Ve öğrencilerinizi evet, bir süre evet, dinlenmeye göndereceksiniz.
Dinlenmeye göndereceksiniz.
Yeni bir dönemin de evet, siz hazırlığını evet, yapacaksınız. Evet. İsterseniz önce bu TEOG'dan başlayalım. TEOG yani her halükarda öğrenci için hayati önem taşıyor.
Şu anda 8. sınıf öğrenciler
bekliyor. 8. sınıf evet, öğrenciler bekliyorlar. Toplam ne kadar öğrencimiz var 8. sınıfta?
1 milyon 126 bin diye
1 milyon
açıklandı.
126 bin öğrenci. Ne kadar öğrenci kontenjan, yani sınava girilince Milli Eğitim ne kadar öğrenci kaydetmiş olacak sınav
evet,
sonunda?
Evet. Şimdi şöyle
110 bin
civarında bir kontenjan belirledi. Yani sınavla girilecek okulların için belirlenen kontenjan 110 bin. Yani 110 evet, bin kişi için çocuklar.
İsterseniz evet, siz şöyle bir özetleyin.
Evet, bir özetleyeyim inşallah.
Yani TEOG'la ilgili son durum nedir? Evet. Sona özet yapalım
i̇nşallah,
bir.
Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Ahmet abiye de teşekkür ediyorum. Şimdi liselere giriş sınavı, eğitim bölgeleri ve liseye geçiş sınav sistemiyle ilgili işte
eğitim evlayla, bölgeleri de eğitim belirlendi bölgeleri, diye bugün
belirlenme
müsteşarının bir açıklamasını gördüm.
Evet evet. Eğitim bölgeleri ve yeni sınav sistemiyle ilgili olarak da 19 Eylül'den bu tarafa başlayan bir koşturmaca var.
Evet.
Ve Türkiye gündemini meşgul eden, hatırlarsınız işte
ben
Ekim
de
ayı içerisinde.
Bir takım yerlere evet, gittim böyle farklı İstanbul'un mesela ilçelerine. O ilçelerde farklılıklar var.
Evet.
Yani eğitim bölgesi mesela bir ilçede kontenjan sınırlı, öğrenci sayısı fazla.
Evet.
Yani böyle transferler mi yapılacak vesaire.
En büyük sıkıntı zaten
bir belirsizlik
İstanbul'da
vardı.
Var.
Evet.
İstanbul'u daha fazla. Şimdi bu TEOG'la ilgili olarak kaldırdıktan sonra yeni gelen sınav sistemiyle birlikte bir eğitim bölgeleri nasıl oluşacak? Belirsizlik ilk zamanda daha fazlaydı. Şimdi kamuoyunda biraz daha netleşmeye başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde de Sayın Bakanlığımızın ve müsteşarımızın açıklaması daha netleşecektir, somutlaşacak. Burada eğitim bölgesinden kastedilen bir mahalle değil.
Evet.
Bir ilçe veya birkaç ilçeden oluşan ve o sınırlar içerisinde 3 İmam Hatip Lisesi, 3 teknik lise, 3 tane Anadolu Lisesi'nin olduğu bölgeye eğitim bölgesi denilecek.
Hmm.
Yani
3 İmam Hatip
Anadolu Lisesi,
3 teknik lise,
3 tane Anadolu Lisesi'nin olduğu bölge bir eğitim bölgesi olacak.
Evet.
Yani bu 9 okula ulaşıncaya kadarki sınır eğitim bölgesi genişleyecek.
Genişleyecek.
Yani
evet,
öyle hayal edersek daha kolay olacak.
Hmm.
Yani bir eğitim bölgesi
yani
içerisinde
buradan velinin çocuğumu hangi okula göndereceğim kaygısı ortadan kalkmış olacak.
Dolayısıyla eğitim bölgeleri yayınlandığında veli oturduğu mahalleye bakacak. O mahalle hangi eğitim bölgesine ait belli olacak. Orada en az velinin karşısına 3 tane Anadolu Lisesi, 3 tane İmam Hatip Lisesi, 3 tane Teknik Lisesi.
Tabii o zaman evinden çıkıp, yani şöyle bir ifade vardı, eve en yakın okul diye. Bu her zaman
mümkün olmayabilir.
Yürüyerek gidilecek bir okul olmayabilir.
Yani evet. O tam da gerçekleşmeyebilir. Örnek, şimdi ben Maltepe'de oturuyorum. Maltepe'de birçok liseler E5'in alt tarafında toplanmış durumda.
Evet. Yani şimdi Maltepe dediğimiz hani küçücük bir mahalle değil.
Değil yani.
Ya da Başakşehir, Ümraniye dediğimiz
800 bin, Üsküdar 600 bin nüfuslu
dediğimiz
bir yer
tabii. Yerler tabii. Yani.
Şimdi Maltepe'nin
buralarda vasıtasız gitmek
mümkün
son
değil.
Derece
tabii. Yani bazı şeyler İstanbul'un her tarafı için aynı şeyi geçerli değil. Ha, E5'in altında İdeal Tepe'de oturan için şanslı olabilir ama başı büyükte kişi için yürüme mesafesi olmayacaktır. Bu evet. Anadolu'nun her tarafında buna benzer sorun tabii. olacaktır. Yani yine
yani
tabii şu tabir doğru.
Maraş'ta yani böyle bir belki bir tek eğitim çevresi olacak. Evet. Maraş, koca Maraş. Evet. Ona göre yürüme imkanı
yani
olmayacak.
Yani Maraş'ın bir köşesine yürüme
tabii.
imkanı gidemezsiniz.
Evet. Evet.
O zaman şöyle bir tabir. Yani en yakın.
En yakın.
En yakın.
Evet.
Evin en yakın okul gibi Hı-hı. bir tabir daha doğru olacak. Şimdi bu eğitim bölgeleriyle ilgili hem İstanbul başta olmak üzere birçok illerde çalışmalar son noktaya geldi. Sayın Müsteşarımızın da yapmış olduğu açıklama bu anlamda. Bununla ilgili birkaç kez çalıştaylar yapıldı. Okul müdürleriyle, öğretmenlerle, müdür yardımcılarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştay yapıldı. Biz de GEDER olarak bu birkaç çalıştayda yer aldık. Fikirlerimizi ifade etme imkanımız oldu. Yani bu arayış çerçevesinde netleşecek. Birincisi bu. İkinci belirsiz olan sınavla girilecek okulların adları henüz daha açıklanmamakla birlikte kabadaslak belli. Nedir onlar? Bir, proje okulları. İki, fen liseleri. 3, sosyal bilimler liseleri. Yani bunlar kesin. Bunların dışında ilave olacak
proje
mı?
Proje okulları her alanda var, değil mi?
Proje okulları, proje İmam Hatip okulları olduğu gibi proje Anadolu liseleri var ve tematik liseler var. Tematik teknik liseler. Geçen hafta konuştuğunuz konu.
Evet.
Dolayısıyla bu okullar yoksa eğer bir eğitim bölgesi içerisinde çocuğun sınavla girebileceği bir proje okulu yoksa birkaç eğitim bölgesinde yeni proje okulları ilave olabilir. Veya yeni sınavla alacak Anadolu Lise ilave olabilir. Böyle
ama
bir şey.
Ama illa şey gerekiyor mu? Mesela proje okulları söz konusu olduğunda diyelim ki
eğitim bölgesi olma zorunluluğu yok.
Yok. Diyelim Afyon'dan bir çocuk İstanbul'daki bir okulu kazanıyorsa gelebilir.
İşte yalnız bu dağılımda bir eşitsizlik görecek olurlarsa ilave olabilir ama şu anda kesin olan fen liseleri, proje okulları, şu anda mevcut proje okulları, sosyal bilimler lisesi, onu unuttuk. İşte bazı tematik meslek liseleri var. Bunlar sınavla girecek olan okullar. Bir de spor liseleri ve sanat liseleri de daha önceki olduğu gibi mülakatla beceri okulları
yani
olduğu
sınav
için.
Sınav artı mülakat.
Sınav artı mülakat. Çünkü
evet.
Onda da beceri gerektiriyor spor
doğru,
okullarında ve
doğru,
sanat
evet.
okullarında. Mevcut uygulama devam edecek.
Evet.
Dolayısıyla bütün bunların hepsi aynı anda gerçekleşecek. Yani sınava girmek istemeyen veli ekrandan eğitim bölgesine girecek. Karşısına 9 tane okul çıkacak. 3'ü Anadolu Lisesi, 3'ü Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3'ü Teknik Lise.
Sınava
girmeyecek.
Girmeyecek.
Bundan 5'ini tercih edecek. 5'ini tercih edecek. O 9 okuldan 5'ini tercih edecek.
5'ini tercih edecek. O tercihten sonra neye göre çocuk yerleştirilecek?
Tercihten sonra bir tercih sırası.
Evet.
Birinci tercih, ikinci tercih, üçüncü, oradaki açıklama yapıldı o. Yani neye göre yerleşecek? Yani buradaki tercih sırası bir de ikamet durumuna göre. Yani iki kriter var orada. Yani o tercih ettiği
yani
okullar
o
içerisinde.
Yani ikamet durumuna göre çocuğun öncelikli tercih etmediği bir okula gitme riski var mı?
Tercih etmediği okula gitme riski yok.
Evet.
Yani o
yani
tercihlerden
beşi,
birine yerleşir.
Yani ilk tercihi olmayan bir okula gitme ihtimali var ama.
Var tabii. İkinci tercih, üçüncü tercih gidebilir.
Evet.
Ya beş tercih yaptığı için o beş tercihten birine yerleşecek.
Evet.
Dolayısıyla bu okullardaki yığılmayı engelleyecek faktör de tercih sıralaması. Yani ben birinci tercih yaptım diyelim ki bir okulu. Aynı okulu ben ikinci tercih yaptım. Sizin okulun hem birinci tercih yaptınız hem de adresiniz daha yakın okula. Siz o okul otomatik yerleşiyor. Daha iyi çabuk yerleşiyorsunuz. Ben dolayısıyla kendi ikinci tercihime veya sonraki tercihime yerleşmiş oluyorum. Böyle bir kıstas oluşmuş oldu orada. Öyle bir durum ortaya çıktı. Lakin hangi okulların olacağı ismi olarak belirlenmedi. Evet ad olarak belki nitelik olarak konuldu. Ama şu okullar bizim sınavla yerleştireceğimiz okullar noktasında bakanlığımızın en son yapmış olduğu açıklama Mayıs olarak söylendi. Bizim de ısrarla söylediğimiz hem İGEDOR olarak görüşümüz, bunu Mayıs'a kadar bırakmayalım. Evet. Mayıs'a kadar Mart başları gibi ilan edelim. Yani Mayıs geç bir tarih.
Evet.
Sınavla alınacak okullar ile eğitim bölgelerinin ilan tarihi Mayıs geç bir tarih olarak söyledik. Tabi bakanlık yetiştirebilirse eğer, ben öyle tahmin ediyorum, Mayıs'ta yapacağı açıklamayı daha önceden yapabilir. Mart, Nisan gibi de yapabilir, öyle tahmin ediyorum. Çünkü Mayıs'a kadar bu gerginlik devam edecek. En azından çocuklar Mart'tan sonra, Nisan'dan sonra bakıp biraz daha rahatla, ha ben gideceğim okul, benim sınavsız gideceğim okul diyebilir.
Çocuklarda bir rahatlama meydana geldi mi son ortaya çıkan TEOG'la ilgili?
Bir gevşeklik yok. Ha, şu an eski sınav sistemi, yani genelde kendi okulumda gördüğüm yani o.
Belirsizlikler kayboldu gibi.
Belirsizlikler kayboldu. Şöyle belirsizlikler kayboldu. Bir, sınavın tarihi belli, 2 Haziran. Hı. Net.
Evet.
İki, soru şekli belli oldu. Zor olun, birazdan geçeceğiz. Sorular gerçekten zorlayıcı sorular.
Öyle mi?
Yani TEOG'daki sorular kolaydı.
Sorulara geçelim. Şu evet. Şeyi bitirelim bir.
Dolayısıyla bunlar belli oldu. Eğitim bölgeleri yavaş yavaş kamuoyunda kafada oturmaya başladı, şekillenmeye hı-hı başladı. Çocuklar da bu ortama alıştılar. Biraz da bunun etkisi var muhtemelen. Şu anda sınavla okula gitmek isteyenler çalışıyor.
Evet.
Bir gevşeklik yok. Gerek İstanbul'da gerekse Türkiye genelinde yapılan anketlerde de Kasım ayında yapıldı. Şu anda %90'da sınava girmek istiyor.
%90.
%90'ı.
Evet.
Yani işte Üsküdar'da bile %86 çıkmış.
Yani aşağı yukarı 1 milyon...
1 milyon 126 bin öğrencinin yaklaşık %80'i en az abi yine sınava girmeyi şu anda hedefliyor. Ama eğitim bölgeleri...
Demek ki şeyin cazibesi var. Yani bu proje okulları, fen liseleri, meslek, tematik meslek liseleri, sosyal, yani bunların bir cazibesi var.
Var tabii, cazibesi.
Yani
anne babalar,
anne babalar ve çocuklar çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyorlar. Bu önemli bir şey.
Önemli bir şey. Mesela biz kendi okulumuzda 96 öğrenciye aynı evet anketi uyguladık. Abi iki öğrenci hariç hepsi sınava girmek istiyor. Evet. Oradaki türlü soru var sınavda.
Peki şöyle bir şey sorayım. Sizce o iki öğrenci neden böyle bir sınavı öngörmez? Yani diğer arkadaşları...
Kişilik itibariyle rahatlardı zaten.
Ha, evet.
Sınava karşı hep isteksizlerdi. Yani anladım, şu anda da evet öyle. Ya onlardan beklediğimiz
başka
cevap...
Bir hayat.
Başka bir hayat. Belki yani beni zorlamayın.
Hayatın
beni zorlamayın
başında,
diyor.
Belki iyi bir ticaret
evet,
insanı olabilirler.
Şimdi iki tane soru vardı. Bir, veliye sorulan, çocuğumu sınavla giren okula yerleştirmek istiyorum.
Evet.
Birinci soru bu. Çocuğumu sınavla giren okula yerleştirmek istiyorum. Diğer soru, çocuğumu sınava girmesini istiyorum.
Bak,
sınava girsin, şansını denesin.
Hı-hı.
Ama çok ısrarlı değilim, güvenmiyorum çocuğumun mesajı var. Hı-hı. Ama
evet
girsin. Diğeri, sınavla girilen okula çocuğumun yerleşmesi istiyorum. Kesin karanlık,
mesela
kararlılık
o
var.
Yüzde kaç?
O %80'e yakın bizim okulda çıkan.
Evet, güzel.
Gerisi de %16.
Hmm.
Yani dolayısıyla toplam, ikisinin toplamı %96 yapıyor bizde.
%96.
Yani iki kişi hariç.
Ya insanlar istiyorlar.
İstiyorlar.
Ya,
istiyorlar. Türkiye genelinde
yani kimse, anne evet baba çocuğunun daha az eğitim almasını istemiyor.
İstemiyor.
Bence bu önemli bir şey.
Evet.
Yani çok önemli bir, demek ki devletin, yani ülkeyi yönetenler için motivasyon zemini var.
Evet.
Yani bu babaannelerin çocuklarının eğitim seviyesinin yükselmesi noktasındaki arzusunu değerlendirmek lazım.
Evet. Ya tabii bir de şöyle bir şey oluştu. Şimdi kendi aramızda konuşuyoruz. Algı iyi yönetilemediği zaman tabii diyor ki, ben diyor niye niteliksiz okula gideyim? Şimdi öyle
tabii
tabir, öyle bir kullanılıyor ki.
Öyle bir şey.
Şimdi velimiz için de hocam diyor, yani bakı devlet kendisi itiraf etti diyor. O okula niteliksiz, öğretmen niteliksiz.
Evet.
Şimdi belki alay var da olsa arka planda bu şey oturdu. Oturunca
evet
ilk etapta kamuoyunun vermiş olduğu tepki bu.
Evet.
Ben kesinlikle sınavına giren okula yerleşmek istiyorum.
Evet.
Şunu da biliyorlar tabii. Anadolu liseleri, yani proje okulları, fen liseleri ve sosyal bilimler lisesinde öğretmenler belli bir seçimle geliyorlar.
Evet.
Bunu veli biliyor. Kamuoyu da biliyor. Şimdi belli özelliğe sahip olan öğretmenler o okula seçimle gidiyorlarsa eğer, o zaman hemen otomatik olarak diğer okullardaki öğretmenlerin iyi olmadığı genellemesini kamuoyu yapabilir mi? Yapabilir.
Evet.
Yani işte bunun yolu, bütün öğretmenler okulların kalitesini artırabilmek için bir an önce çalışma yapmak lazım.
Evet.
İşte okul müdürlerinden başlayarak öğretmenlerin okullarına sahip çıkması açısından biz de İGEDOR olarak bunu söylüyoruz. Bizim için bütün okullar okuldur.
Evet.
Yani nitelik niteliksiz bir ayrımdan çok, sınavlı sınavsız okullar ayrımından çok bütün öğrenciler eğitim hayatında iyi bir insan yetiştirilmesi noktasında öğretmenlerimiz eline taşın altına koymalı.
Yani okuldur mu, okul olmalıdır.
Okul olmalıdır.
Değil
okul
mi ya?
Olmalı. Okul olmalıdır. Orada şu cümleyi yani söylüyorum. İşte geçen Balıkesir'de de söyledik. Nurettin Topçu diyor ki bir mektebi inşa eden bir milleti inşa eder.
Evet.
Mektebi olmayanın millet olmaz diyor.
Evet.
Dolayısıyla bir mektep hangisi olursa, hangi nerede olursa olsun o mektebin inşasından
kapısına mektep diye, okul diye bir şey yazdıysanız
o okul gibi olmalı.
Oraya evet. Yani,
okul gibi
oraya
olmalı.
Oraya çocuğu emanet ediyor.
Emanet ediyor. Güvenliğiyle,
yani
sağlığıyla evet.
Potansiyellerini bulmak değil mi? Onu geliştirmek, ülkenin hizmet ihtiyacına onu tekabül ettirmek.
Şimdi bu bilinci vermek lazım
evet
öğretmene. Dolayısıyla okulları ayrılmaksızın elbette bazı okullar üst düzeyde eğitim programı yapacaktır. Buna geçen hafta konuştuğumuz üstün zekalı çocukların özel ilgi alanına göre bazı çocukların gidebileceği okullar elbette olmalıdır. Bununla birlikte diğer bütün okullarda kaliteyi yakalamalı. Öğretmen öğrenciye sahip çıkmalı, müdür öğrenciye sahip çıkmalı. Veli o okula güvenmelidir. Mahallesindeki okula güvenmelidir. Ve o mahallesi okula hep birlikte el birliğiyle okul, aile ve İl Milli Eğitim İşbirliği içerisinde okulun kalitesini yükseltecek adımlar atılmalı. Çünkü biz şunu biliyoruz, kaybedecek hiçbir çocuğumuz yok Ahmet
evet,
abi. Sizin de felsefeniz evet o. Yani işte zayi olacak hiçbir çocuğumuz yok.
Üstü çizilecek.
1 milyon 126 bin çocuktan 110 bini kıymetli de diğeri kıymetsiz mi?
Kıymetsiz mi?
Yani biz sınavlı okullardan
mı? Büyük,
yani
büyük,
asıl büyük kitle orası.
Büyük kitle orada. 800
orası
bin diyelim yani ki veya 900 bin öğrenci olacak bizim
evet
diğer okullara giden. Onların hakikaten yani değerlendirilmesi lazım.
İşte orada yine hemen gittiğimiz Anadolu'da şunu söylüyoruz. Bizim için bütün okullar kıymetlidir. Hemen yine Nurettin Topçu'nun başka sözünü söylüyoruz. Diyoruz ki bir mektep milletin kültürünün ve ruhunun bayrağıdır. Bu bize verilen bir bayrak.
Evet.
Okul yazılmış sonra hem
evet
kültürümüzün aktarıldığı hem ruhumuzun aktarıldığı, gençle transfer edildiği bir yer. İster sınavlı alsın ister sınavsız alsın. Yani biz öğretmenler ve müdürler bu tavrı gösterebiliyor olmamız lazım.
Evet.
Ve tek yapacağımız şey her bir çocuk bizim için kıymetli.
Kıymetli.
Her çocuk evet zekidir. Eğitmesin bilene dememiz
aynen
lazım.
Ben de işte geçtiğimiz yani hafta Dört Yol, İskenderun, Hatay.
Ne güzel.
Yani şu başlık şu, ümmetin sorunları ve çıkış yolları. Onun en önemli maddesi
eğitim.
Yetişmiş insan, eğitim,
eğitim
yani. Eğitim. Ümmetse 1 milyar 700 milyon insansa bunun birim insanın önemsenmesi
evet
lazım. Evet.
Abi insan yaşat ki devlet yaşasın.
Devlet
ekonomiden
yaşa
geliyoruz. Bu medeniyetin
evet
çocuklarıyız.
Tabii,
yani
tabii.
Dolayısıyla bizim için yani gerçekten kamuoyuna da buradan Erkam Radyo üzerinden söylemek istiyoruz. Yani sınavla girilsin veya girilmesin hiç önemli değil. Önemli olan çocuklarımızın iyi insan yetiştirilmesi noktasında anne, baba, okul, bütün çevre buna çaba sarf etmeliyiz.
Evet.
Yani o bir araç sınav.
Belki şöyle
evet
bir kampanya da yürütülebilir. Yani çevremizdeki o eğitim bölgesindeki okulların İyi kalite hali sizin söylediğiniz işte öğrenci,
nitelikli, evet
veli ve okul
muhtarlar, imamlar hepsi işbirliği içerisinde
o okulların
evet
kaliteli hale
aynen
gelmesi.
O zaman ne olur? Bütün okullara sahip çıkılmış olur. Yani bu hareketi
sahip
başlatmamız lazım.
Evet.
Belki bu hayra da vesile olabilir.
İnşallah. Yani
evet
biraz ben hani Sayın Bakan'ın o sözü vardı. Yani bir sınıfta bir iki tane koçbaşı olursa böyle hani lider öğrenci
evet
tipi diğerlerinin de çalışmasına
pozitif olarak
etkiler demişti. O yani biraz ihtiyatlı bir ifade ama gene de öyle olmasını temenni
evet
ediyorsunuz. Yani
evet
biraz
evet
öğretmenin liderliği, velinin gayreti neyse işte okulda oluşturulacak o pozitif heyecan belki yani herkesin can havliyle
evet
ben bazen gençlere öyle konuşurum. Biraz can havliyle yani kader maçına çıkar gibi hazırlanmak
evet
lazım
evet
diye söylerim yani.
Evet.
Evet.
Dolayısıyla inşallah bu noktada kamuoyundaki bizi dinleyen hanımefendiler, beyefendiler çocuklarımızı evet bir 110 bin öğrencinin girebileceği, yerleşebileceği bir sınav 2 Haziran'da olacak. Bununla birlikte 900 bin üzerindeki öğrenci eğitim bölgesindeki
okulları... İki kademeli mi?
İki oturumlu olacak. Şimdi isterseniz ona da geçelim. Evet. 90 soru sorulacak. Daha önce 60 soru diye açıklanmıştı liseye giriş sınavında. Bu 90 sorudan
kamuoyunun 20 tane... beklentisi.
Evet, 20 Türkçe sorusu, 20 matematik, 20 fen sorusu. Burası 60 etti.
60 ediyor.
10 tane din kültür ahlak bilgisi, evet. 10 tane inkılap tarihi, 10 tane de İngilizce olmak üzere toplam 90 soru sorulacak. Evet. İki oturumda yapılacak. Birinci oturum sözel oturum, sözel kitapçıklar. İkinci oturumda sayısal kitapçıklar. Sözel kitapçıkların kitapçığın içerisinde Türkçe 20 soru, din kültür ahlak bilgisi 10 soru, inkılap tarihi 10 soru ve İngilizce olmak üzere toplam 50 soru olacak. Birinci oturumda 20, 30, 40, 50 soru 60 dakika olacak. Bir daha Türkçe 20 soru, inkılap tarihi 10 soru, din kültürü 10 soru, yabancı dil 10 soru, 50 soru sözel kitapçığın içerisinde olacak. Buna verilen süre 60 dakika. İkinci şey sayısal bölümde ise matematik 20 soru olacak. Fen bilimlerinde de 20 soru, toplam 40 soru. Buna verilen süre de 75 dakika olacak. Yaklaşık bir soruya 1,5 dakika gibi, 1,3 saniye gibi bir süre tanınmış olacak. TEOG'a göre süre biraz daralmış oluyor. TEOG'da her 20 soru için 40 dakikalık bir süre vardı.
Evet, yani ikişer dakika.
Çocuk zaman kaygısı yaşamıyordu. Zaman kaygısı yaşamıyordu. Şimdi burada biraz pratiklik kazanması lazım çocuğun. Zamanla yarışacak. Yani sadece bilgisi yoklanmayacak. Bir de hız ölçülecek.
Evet.
TEOG'a göre böyle bir farklılık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 110 bin öğrenci, bu 110 bin kontenjanlı okula girmek isteyen öğrencilerimiz için bildikleri kadar bildiklerini hızlı bir şekilde işaretleyebilme becerisi de burada ölçülmüş olacak. Bir noktada o. Peki sınavla ilgili örnek sorular yayınlandı mı?
Evet, işte Milli Eğitim sorulara bakalım
evet,
biraz.
Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasında
o da bekleniyordu, değil
örnek
mi?
Sorular açıklandı. Örnek sorularda genellikle şunu görüyoruz. Bu sorular daha çok uzun anlatımlı sorular olduğunu görüyoruz. Ve bir de analiz, sentez ve yorumlamanın ön plana çıktığı sorular.
Bu yani hem fen ağırlıklı sorularda evet, hem sosyal
matematik.
Ağırlıklı.
Örnek mesela pizzaya benzer soru yaklaşımı var. Diyor ki bir evin kapısının eme boyunu vermiş. Matematikte bir tane soru hemen aklıma geldi. İşte diyor ki kapının eni 1 metre, boyu 2 metre. Ben eve eşya taşıyacağım. Taşıyacağım eşyaların enleri ve boylarını ben şekillerde gösteriyorum. Bu eşyadan hangisi bu kapıdan girmez? İşte A eşyasının işte en boyu belli. B, C, D. Ben
yani
bakıyorum.
Hepsini birden görecek çocuk.
Çocuk bakacak. Bu eşya bu kapıdan geçmez diyecek.
Geçmez diyecek.
Yani onu ama eşya ters edebilir, çapraz koyabilir vesaire. Ona aynı zamanda yaşamla ilişkilendirilmiş böyle bir şey. Yani buna benzer sorular var. Yani bazı sorular gerçekten yaşamla ilişkilendirilmiş. Hem analiz, entez
yani
yorumlamaya dönük
kullanabiliyor mu? Evet. Bağlantıya biliyor mu?
Bu noktada biraz çocuklarımızı zorlayacak mı? Zorlayacak. Yani öyle görünüyor. Şu andaki yorum o şekilde. Yine Türkçe'de, inkılap tarihinde de benzer şeyler var. Burada hemen hızlı bir şekilde ulaşabilirsen birkaç örnek soru ben hemen paylaşmak isterim. Dolayısıyla
o soruları öğrencilere gösterdiniz.
O soruları bütün eğitimciler öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığımız sayfasından indirebilirler ve
yani siz
inceleyebilirler.
Mesela denediğini gösterdiniz evet. Çocuklara. Nasıl buldular? Mesela o sorularla bir sınav yaptınız mı?
Şöyle, bu soruları çocuklarımızla biz çözdük. Yani her dersten yaklaşık 10'ar tane örnek soru vermişler. Şu anda kamuoyunda bu tip sorular yok. Kaynak yok. Şimdi hızlı bir şekilde yayıncılar buna benzer soruları üretmeye çalışıyorlar. Şeye benziyor. LYS sınavına benziyor. Bir önceki SBS sınavına benziyor sorular. Yayıncılar şu anda bu anlamda pişmanlar. Keşke daha önce kaynaklarımızı yok etmeseydik. Çünkü şöyle bir ters köşe oldu Ahmet abi. Biliyorsun açık uçlu sorular sorulacak TEOG'da önce.
Evet.
Yayıncılar açık uçlu sorular hazırlığı yaptılar. Ve bir de TEOG'a göre soru hazırladılar. Bastılar ve tam okullar alacakken
evet.
TEOG kaldırıldı.
Evet.
Yayıncılar tamamen iki türlü iflas etti yani. Sıkıntı çekti ya, o anlamda söylüyorum. Ama şimdi yeni ilan edilen sorular TEOG'dan önceki sınav sisteminin ruhuna uygun sorular. Çoktan seçmeli ve açık uçlu
değil. Bu açık
değil.
Uçlu
Bu çoktan seçmeli bu sorular. Mesela benimki biraz önce okuduğum soru, işte matematikte örnek soru, birinci soru. Mehmet evini taşımak için bir nakliye firmasıyla anlaşmıştır. Firma eşyaları balkondan eşya taşıma asansörüyle indirerek nakliye aracını yüklemeyi planlamaktadır. Dikdörtgen şeklindeki balkon kapısının ölçüleri yanda verilmiştir diyor. Balkon kapısını 1 metre en 2 metre yükseltisine vermiş. Buna göre aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta plakalardan hangisi bu kapıdan geçmez? İşte A seçeneğinde en 1.8 boy 2.5. Enden girebilir mesela. İşte B seçeneği boy 1.9 en 2.7 boydan kurtardığı için kapıdan geçebilir. Ondan sonra C 2.1 2.9 bu dokunarak da tema zorla da olsa geçer ama şu geçmez. En 2.4 boy 2.5. Bu en tersini çevirsen, yuvarlasan da kapıdan geçmez. Yani çocuk bunu bulabilmeli. Yine başka bir şey mesela. Uçakla ilişkilendirmiş. Hani uçakta koltuk fiyatları artıyor ya. Geç kaldıkça fiyatlar değişiyor. Mesela güzel bir soru bana göre.
Uçuşa yaklaştıkça
fiyatlar değişiyor.
Değişiyor.
Aşağıdaki tabloda bir uçaktaki boş koltuk sayısı A olduğunda, bir boş koltuk sayısı olduğunda belirlenen bilet ücreti de verilmiştir. Orada bir eksiklik var. Tablo boş koltuk sayısına göre bilet ücretleri demiş. İşte 100 ile 120 arasındaki boş koltuk sayısı %120 arasında olduğunda bilet ücretleri 40. İşte 60 ile 100 arası olduğunda bilet ücretleri 60. Boş koltuk sayısı 40 ile 60 olduğunda bilet ücreti 80. Boş koltuk sayısı 40'tan az olduğunda bilet ücreti 100. Diyor ki uçaktaki boş koltuk sayısı 110 iken peş peşe ben 19 tane bilet alırsam bir bilet için ödeyebileceğim en fazla kaç liradır? Bir bilet için. Yani bakacak şimdi 1. Aralık'ta 110'du. 110 ile 120 arası 40 lira. Ben 19 bilet alacağım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 biletler için 60 lira ödemek zorundayım. Tabloya bakarak okuyacak. Hem de günlük yaşamla ilişkilendirmiş oluyor. Doğru cevap da 60 diyebilmesi lazım.
Evet.
Bunun gibi sorular. Mesela şeyde de hemen şurada fenden aklımıza gelen soru örneklerinden bakalım. Dolayısıyla yaşamla ilişkilendirilmiş sorular. Mesela şu da çok ilginç. Fende Mehmet metal boş kabın içine bir taş koyuyor. Daha sonra taşı göremeyeceği konuma kadar uzaklaştırıyor. Metal bir kabın içerisinde. Bu konumdayken Ömer taşı hareket ettirmeyecek şekilde kaba yavaşça su doldurduğunda Mehmet taşı tekrar görmeye başlıyor diyor. Buna göre diyor kırılma aşağıdaki hangisidir diye bir şey vermiş. Yine günlük yaşamla ilişkili. İşte yani sorular.
Çetin sorular.
Evet, çetin sorular. Kamuoyunun bütün izlenimi öyle.
Evet.
Yani soruların biraz daha zorlayacağı. Bu anlamda efor gösteren, hırsı olan çocukların başarabileceğiyle ilgili bir şey var, kanaat var. Bunu ifade etmek isterim. Mesela burada hemen bir de Türkçeden, sosyal bilgilerden örnek soru bulabilirsem hızlı bir şekilde şuradan. Bunların hepsini bizi dinleyen Erkan Radyo dinleyicilerimiz için söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın sayfasında yayınlandı. Mesela şurada sözel sorular uzun anlatımlı Ahmet abi. Okuduğunu anlama çok önemli. Devreye giriyor.
Evet.
Mesela herhangi bir ağacın gövdesinden bir kesif alınıp incelendiğinde üzerinde iç içe halkalar görülür. Halkalar ağacın kabuk kısmından başlayarak içe doğru sıralanır. Bu halkalardan her biri ağacın yaşadığı bir yılı göstermektedir. Dolayısıyla halkaların tamamı sayılarak ağacın yaşı öğrenilebilir. Aynı zamanda biyolojiden bir aktarım.
Bu bilgi.
Bilgi. Halkalar arasındaki bölümler ise ağacın bir yılda ürettiği odun hacmini belirtir. Bu aralıkların genişliği de ağacın yetiştiği mevsim şartlarıyla ilgili bilgi verir genişliği. Aralıklar darsa o yıl kurak, geniş ise yağışlı geçmiş demektir. Bak şimdi bilgiyi vermiş bir halka. Şimdi buna göre diyor. Bu parçaya göre az yağış alan bölgede yetişen yaşlı bir ağacın gövdesindeki halkaların durumu aşağıdakilerden hangisine doğru sıralanmıştır? Şimdi buradaki bilgiye göre az yağış alan bölgedeki o zaman ağacın halka sayısı, halkaların arasındaki kalınlık buna göre tabloda doğruyu bulacaksın. Örnek halka aralıkları geniş mi olur, dar mı olur? Hemen dar parçadan dar diyor, darı dar bulabilmeli. İşte halka aralıkları dar mı? İşte bakacak parçadan dar mı geniş mi? Evet dar, onu bulacak. Sonra halka sayısı çok mu? Kurak bölgelerde ne diyordu? Aralıklar darsa o yıl kurak. Evet aralıklar darsa o yıl kurak geçtiği söyleniyor. aralık sayısı çok mu? Buna göre bakacak, doğru cevabı bulacak.
Evet.
Yani analiz edecek. Yani parçayı analiz etme diyoruz biz buna.
Evet, doğru. Yani uzun parçayı aklında tutacak. Oradaki tutacak, bilgileri aklında tutacak.
Bulup ve analiz edecek, tabloda gösterebilecek. Evet. Ve günlük yaşama transfer edecek. Hı-hı. Yani biraz dikkat gerekiyor. Tamamen bilgi değil. Öğrendiğini kullanabiliyor mu?
Evet.
Zorlayacak tabii. Yani eğer o sınavla girecek okullara girmek isteyen çocuklar için de analiz, sentez, yorumlama, kavrama, bunların hepsi önemli. Her çocuk için önemli aslında. Her bir çocuğumuz için önemli. Bence sınava girip girmekle de ilgisi yok. Her çocuğumuz buna benzer sorular çözebilme kabiliyeti kazanmalı. Bu beceriyi de vermeliyiz biz.
Evet.
Çünkü hayat aslında böyle bir komplike.
Hı hı.
Her yaşadıklarımızdan yaşantılı bir transfer etmeliyiz. Yani her zaman bir problem
doğruyu
yaşıyoruz.
Doğruyu seçmek. Evet. Farklı ihtimaller içerisinde hayat da o demek.
Evet, hayat da bu demek. Mesela inkılap tarihinde veya başka nerede, mesela din kültürü sorusu vardı şurada dikkatimi çeken. 17. soru, örnek sorudan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ görevini yerine getirirken birçok insanla görüşüyordu.
Evet.
Görüştüğü bu insanların bazılarını tanıyor, bazılarını tanımıyordu.
Evet.
Arkadaşları tanımadığı insanların bir takım olumsuz özellikleri konusunda onu uyarmak istediler. Ancak Hazreti Peygamber, ben insanların karşısına temiz duygularla çıkmak istiyorum diyerek onlara engel oldu. Hazreti Peygamber'in bu tutumu aşağıdakilerin hangisini engellemeye yöneliktir? Şimdi bu paragraftan A. iftira atmayı, B. haset etmeyi, C. yalan söylemeyi, D. ön yargılı olmayı. Mesela buradaki duruma göre ben insanların karşısına temiz duygular çıkmak istiyorum diyerek ön yargılı hemen bunu çocuk bulabilmeli. Tabii bu tip uzun paragrafları çocuklarımız okurken Ahmet abi test tekniği şudur. Önce soruyu okumalı, sonra metni okumalıdır. Biz tam tersi yaptık. Biz metni tanıyalım diye okuduk. Ben sınav öğrencisi olsam önce şurayı okurum. Hazreti Peygamber'in bu tutumu aşağıdakinin hangisini engelleme yöneliktir? Burayı okurum, sonra metni okurum.
Cevapları değil mi?
Metni okurum, sonra cevaba geçerim.
Evet.
Yani önce metni okuyup sonra soruyu okurup sonra cevaba geçmem. Çünkü metni okurken, şu soru kalıbını okurken ne bulacağımı okurum. Yani metinde neye dikkat edeceğim? Peygamberimiz tutumu ile ilgili bir soru soruldu.
Evet.
O tutumunu bulmaya çalışacağım.
Tamam.
Dolayısıyla hemen daha kolay bulurum.
Değilse yeniden okumanız
gerekiyor. Yeniden okumak gerekir. Şimdi düşünün, okudum, soruyu okudum. O yüzden tekrar bir daha yukarı okumak gerekir. Sınav öğrencisinin dikkat edeceği
önce... O da önemli bir teknik.
Tabii önemli bir teknik. Önce soruyu okuyacak.
Evet.
Soru yukarıdaki paragrafı okuyacak.
Evet.
Sonra cevaba geçecek. Yoksa sizin buyurduğunuz gibi bir daha okumak zorunda kalır.
O da zaman kaybı.
O da zaman kaybediyor.
Zaman altın değerinde.
Şu anda zaman altın değerinde. TEOG da böyle değildi. TEOG da iki yöntemle çocuklar deneyebilirsiniz diyorduk. Yani zaman vardı. Mesela din kültüründe 20 soru çıkıyor diye 40 dakika.
Evet.
Şimdi din kültürü, sosyal bilgilerde 20 soru 40 dakika. Çocuk için yeterli zaman vardı. Yavrum diyorduk, önemli değil. Siz nasıl rahat ediyorsanız düşünün yapın diyorduk. Ama şimdi zaman altın kıymetinde.
Eskiden sürati intikal derler.
Sürati intikal.
Yani intikal sürati. Evet. Onu anlama sürati. O gerekiyor çocuklar için şu anda.
Peki bu yeni sınav soru tipine göre piyasada soru olmadığını ifade ettik.
Evet, evet.
Çocuklarımız nasıl çalışacaklar? Böyle bir soru akla gelir. Bizim okullarımız için aynı şey geçerli. Bir geçmişe dönük OKS, SBS sorularını Google'dan indirebilirler. Bütün bakanlığımızın geçmişte sorduğu soruları indirebilirler. İki, bunların içerisinde işte böyle yaşama transfer edilmiş soruları seçebilirler.
Yine de bir rehberliğe ihtiyaç var.
İhtiyaç var tabii. Yine okullar biz ne yapıyoruz? İşte geçmiş dönük bakanlığın sorduğu bu soruları şu anda internetten indirip buna benzer soruları ayıklayıp çocuklarımızın önüne koymayı hedefliyoruz.
Evet.
Yayıncılar da muhtemelen ikinci döneme yeni kaynak üretirler.
Evet,
şu anda bu örnek sorulara göre yayıncılar, şu anda yayın yok piyasada bu soru kalıplarına uygun. Çünkü yayıncılar ellerindeki kaynakları imha ettiler.
Evet.
Soru bankalarından buna benzer soruları bulup yeniden basacaklar.
Dolayısıyla bu ara dönem
ikinci döneme, belki ara tatile de bu yeni basılmış, hemen muhtemelen çıkacaktır. Yeni sınav sistemine göre diye muhtemelen yayınlar çıkacaktır. Çocuklarımızın bu sorulardan sıklıkla çözüp alıştırma yapmaları gerekiyor. Tabii bir önceki sınava göre zamanla yarışmak gündeme geleceği için artık biraz hız kazanmaları gerekiyor.
Evet,
i̇şte burada
evet.
okuduğunu anlamadaki çabukluk bu da devreye girecek ister istemez. Dolayısıyla
çok soru çözerek.
Evet, çok soru çözerek.
Soru tiplerine alışarak, değil mi?
Anlama becerilerini geliştirmek.
Anlama becerilerini
daha çok
geliştirmek lazım.
Bizim en büyük sıkıntımız hem PISA'da da TIMSS'de de ortaya çıkan okuduğunu anlama.
Evet.
Becerimiz maalesef Türkiye genelinde yapılan anketler de ona gösteriyor. Biz de onu görüyoruz. Gerçekten zayıf. Okuduğunu anlama becerisini geliştirebilmek için de çok okumak gerekiyor. Okurken doğru. de her yeni karşılaştığımız kelimenin altını çizmek gerekiyor. Bir de soru sorarak okumak
bazen
gerekiyor.
Bazen şu da var. Evet. Nuri Bey, yani çocuklarımız kavramları anlamıyor. Evet. Mesela kelimeleri anlamıyor.
Maalesef.
Yani o da okuyarak, kitap okuyarak değil mi? Kültürü artırarak, yani diyelim bir roman okumak da bunun için bence önemli. Hikayeler okumak da son derece faydalı. Deyimleri anlamıyorlar evet. değil mi mesela evet. çocuklar?
Önceden biz kitap okurken
mesela diyelim başının etini yemek. değil mi? Atıyorum yani evet, başının aynen. etini.
Eteğini zil çaldı.
Eteği, etekleri zil çaldı.
Etekleri zil çaldı. Zil çaldı.
Karnım zil çalıyor.
Karnım zil çalıyor. Zil,
değil mi?
Geçen yani... çocuğa sorduk etekleri zil çalmak ne deyince.
Ne demek?
Etekten zil olmaz ki.
Kaçıncı sınıf mesela?
Dördüncü sınıf öğrencisi.
İlkokul.
İlkokul
yani
dördüncü sınıf öğrencisi. evet. Sonra biraz daha başka ne anlama gelir deyince.
Öyle bir program evet. var. Çocuktan al haberi diye. Enteresan çocuklar da var. Yani evet. böyle farklı anlamlar üreten.
Ama kimileri de böyle bir şeyin deyimin farklı anlamı olacağını düşünüp kendisi bulmaya çalışıyor zorladıkça. Evet. Önce böyle bir
tabii.
gülüyorsun sonra başka ne olabilir falan deyince üzerinde çalışıyor. Evet. Yani kafa yoruyor. Mesela din kültüründe bir tane bir soruyla da örnek söyle bunu bir kapatalım. Bir ayet oku vermişler. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme.
Düşme evet.
Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. ayet. Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
Hmm.
İşte kararlı olmanın, doğru bilginin, sevap kazanmanın, aklı kullanmanın.
Hmm.
Evet. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. O zaman
doğru bilgi.
Doğru bilgi işte değil mi?
Evet. Acaba kulağı... biz doğru cevaplandırdık.
20 sorunun cevabına bakalım abi biz de cevaplandırdık
aklı
mı?
Aklı kullan. Yani böyle benzer evet. şeyler var tabii.
Çıkabilir tabii.
Seçmek 20. gerekiyor.
20. soru B seçeneğiymiş abi. Evet, evet 20.
Doğru
soru.
Bilgi.
Evet, doğru bilgi. Evet.
Yani o
doğru.
çok önemli evet, çok bir önemli. Disiplin aslında.
Disiplin.
Güzel sorular çıkarmışlar.
Evet,
aslında
evet.
buradaki din kültürü perspektifi güzel yani.
Yani sorular güzel üretilmiş. Önemli olan çocuklarımızın dikkatli okumaları.
Hı-hı.
Mesela yine şunu da bitireyim. Bu da ilginç bir soru din kültüründe. Ali umre yapmayı çok istiyordu.
Hı-hı.
Yeterli parayı biriktirdiğinde hiç beklemeden Mekke'ye gitti.
Hı-hı.
İhrama girip Kabe'yi tavaf etti.
Hı-hı.
Say yaparak ibadetini tamamladı.
Güzel.
Mustafa Mekke'ye gideceği zamanı iple çekiyordu. Başka bir öğrenci şimdi bir kişi. Gerekli maddi güce ulaşınca farz olan hac ibadetini yapma imkanına kavuşmuştu.
Hmm.
Sonunda beklediği vakit geldi ve yola çıktı. Mekke'ye yaklaştığında ihrama girip haccın temel şartlarından biri olan vakfeyi yaptı. Sonra bayramın birinci günü şeytan taşladı. Mescid-i Haram'da ziyaret tavafını eda ederek ibadetini tamamladı. Ali ve Mustafa üzerinden. Hmm. Biri umre, biri hac. Bu ibadetlerde bir Kabe, iki Arafat, üç Mina adlı mekanlardan hangilerini Ali de Mustafa da ziyaret etmiştir? Bu ibadetlerde biri umre ibadeti, biri hac ibadeti. Kabe, Arafat, Mina adlı mekanlardan hangilerini Ali de Mustafa ikisi de ortak ziyaret etmiştir?
Hmm.
Şimdi ikisinin de ortak ziyareti Ali Kabe'yi tavaf ediyor, say ediyor.
Hmm.
Dolayısıyla Kabe, Arafat yok.
Yok tabii.
Ali, Mustafa Mekke'ye gidiyor. İşte Kabe'yi tavaf ediyor. Vakfe yapıyor. Vakfe nerede yapılır? Mekke ihrama vakfe sonra bayram günü şeytan taşladı Mina. Mescid-i Haram'da ziyaret tavafını yaptı. O zaman Mina'yı ve Arafat.
Hı-hı.
Dolayısıyla ortak olan ta sadece yalnız bir.
Kabe.
Kabe evet. sadece yalnız bir.
Evet.
Yani dolayısıyla umre ile hac evet. arasındaki farkı,
farkı bilmesi lazım.
Bilmesi lazım çocuğun. Yani
evet.
umrede sadece Kabe tavaf.
Biz şimdi iki dakikada konuştuk bunları. Bravo çocuklarımıza. evet.
Dolayısıyla çocuklarımızı yani, bu anlamda.
Olsun ama güzel sorular bunlar.
Yani sorular güzel.
Çocuklarımız inşallah.
Detaylı bilgileri MEPGOV.tr'den evet. velilerimiz çocuklarımızı indirebilir. Belki Hı-hı. farkında olmayan çünkü
çalışmak lazım.
29 Aralık'ta açıklandı evet. bu sorular.
Tecrübeler
Üzerine,
lazım.
Evet, tecrübeler evet. lazım. Geçmiş sorular SBS ve OKS soruları, LKS soruları indirilebilir. Çünkü o sorularla buna benzer. Özellikle evet. LKS daha çok liselere geçiş sınavı, LGS sınavı daha çok benziyor bu mantığa. Ve bunun üzerinden
şimdi
çalışma yapılabilir.
Ocağın yarısındayız.
Şubat, 2 Haziran
Şubat,
kadar.
Evet. Mart, Nisan, Mayıs aşağı yukarı evet. 4-5 ay var.
Bir de 17 Mayıs'ta Ramazan-ı Şerif'e gireceğiz. Belki oruca gelmeden önce.
Gelmeden önce
çocuklar büyük
epeyce bir,
epeyce bir toparlamaları lazım. Halletmeleri
evet,
lazım.
Onlara evet. şimdiden başarılar dileyelim.
Şimdi karneye gelelim isterseniz kısaca.
Evet yani şimdi hafta sonu çocuklarımız evet. bir 15 gün değil mi?
15 gün.
Yani 2
19
haftalık.
Ocak'ta karneleri alacaklar.
Evet.
5 Şubat'ta eğitim öğretim
başlamış olacak.
Dolayısıyla
inşallah.
Böyle bir uzun
evet,
bir
ne diyorsunuz? Böyle çocuklar yani bir karne alıyorlar. Yani karne evet. sevinci var, hüznü var bazen evet, değil evet. mi? Ne diyorsunuz çocuklara?
Şimdi şöyle bakmak lazım.
Bir de ikinci dönem var.
İkinci evet. dönem var.
Yani bu nihai karne değil.
Evet.
Değil mi? Ara karne
ara
bu.
Ara karne adı evet. üzerinde.
Ara karnenin anlamı nedir?
Evet, şimdi Türkiye'de eğitim öğretim dönemi 36 hafta, yani 180 iş günüdür.
Evet.
180 iş gününün yarısı 90 günü birinci dönem, 90 günü de ikinci dönem olmak evet. üzere adlandırılır. Çocuklarımızın 90 iş günlük, 90 eğitim iş gününü kapsayan çalışmalarının karşılığında bir karne alacaklar.
Evet.
İşte okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimiz karne alacaklar ve karneyle birlikte 2 hafta dinlenecekler. Aslında dinlenmekle birlikte belki ek bir takım görev ve sorumluluklar da olacaktır muhtemelen. Her ne kadar bakanlığımız ödev yoktur
şöyle
deseler de.
Şöyle bir soru sorayım. Siz zaman zaman Türkiye'de tatilin fazla olduğu, özellikle eğitim süresinin kısa olduğu tarzında bir değerlendirme evet. var. Buna katılır mısınız?
Genellikle gelişmiş ülkelerde minimum 180 iş günü.
Evet. Minimum. 200,
minimum. 210 ile 220'ye kadar çıkıyor.
Hı hı.
Yani 180 ile 220 iş günü arasında eğitim süresi değişiyor. Dünya ülkelerinin eğitim şeyine baktığımız zaman. Tabii bu coğrafik şartlar da önemli.
Evet.
İklim şartları, coğrafi koşullar
oldukça
önemli.
Tutamıyorsunuz.
Mesela Türkiye'de de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 180 iş günü dolduramadan çocuklar hasata gidiyorlar. Çiftçiler, evet. köylüler çocuklarını tarlaya götürüyorlar.
Tarlaya yani götürüyor.
İşin doğası oradan Mayıs'ın 15'inden sonra eğitim Hı-hı. bitiyor aslında.
Evet.
Yani dolayısıyla böyle geniş ülkelerde, yüz ölçümü geniş olan ülkelerde veya coğrafik şartlara göre de bunları değiştirebilmelidir.
Hı hı.
Bunu da merkezi teşkilat değil de yerel valilikler veya bölgeler hı hı. içerisinde bu değişim başlamalı. Bizdeki sıkıntı ne? Türkiye'nin her tarafında aynı tarihte okul başlıyor, her tarafta aynı tarihte kapanıyor. Ama bu tarih Doğu ve Güneydoğu uymuyor.
Zaman zaman o tarz teklifler olurdu.
Oluyor tabii.
Yerel
evet.
Kurumlar eğitimi şey yapsınlar diye. Mesela belediyeler vesaire evet. gibi konuşulur da biraz
Türkiye'nin bazı sıkıntılarından dolayı geçilemiyor.
Evet.
Bakın onu yapabilsek biz Ahmet Hı-hı. abi bazı bölgelere göre yetkileri işte valilere veya bölge valilik sistemi oluşturulup Hı-hı. yani şimdi farklı konulara gidecek ama yerele verdiğimiz
iç
zaman
bunlar.
Yerele verdiğimiz zaman sorunlar daha rahat çözülür.
Evet.
Şimdi birçok sorunumuz biz merkezden gelecek, Ankara'dan gelecek habere bakıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla oranın coğrafi şartları, ekonomik özellikleri, kültürel özellikleri, insan kaynakları, işte diğer durumlar, iklim şartları dikkate alınmaksızın bir çalışma yapmak durumunda kalıyorsunuz.
Evet.
Yani mesela şimdi ben Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı altındayken bu dönemde ben çocukların
nasıl okula gidecekler?
Nasıl gidecek? Yani öğretmen nasıl okula ulaşacak?
Evet.
Çocuk nasıl okula ulaşacak? Belki onu biraz daha ben o bölgelerde okulun açılışı 1 Eylül'de yaparım.
Hı hı.
İşte ocağın 10'undan sonra bir 2-3 hafta tatil verebilirim.
Gibi evet.
Ondan sonra orada bahar
zaten
geç geliyor.
Fiilen de oluyor.
Fiilen de oluyor. Yani şunu şartı koyarım. Derim ki eğitim 3 gün 180 günün altına düşemez. 210 günde geçemez.
Evet.
Ha, bu aralığı yereller kendi durumuna göre oynatır.
Hı hı.
Kimi bölge 180 gün yapar, kimi bölge 190 yapar, kimisi 200 yapar, kimisi 210 gün yapar.
Evet.
Dolayısıyla bu bayağı bir rahatlatır. Buna hı hı. benzer birçok şeyimiz rahatlayacak.
Evet.
Yani ama bunu kırabilmek için bir çaba gerekiyor, bir çalışma gerekiyor. Türkiye'nin başka öncelikleri var. O öncelikler bittiği zaman muhtemelen buna da sıra gelecek.
Evet.
Yani İnşallah. Allah izin verirse. İnşallah. Şimdi tabii aynı anda hepimiz tatile giriyoruz. Bir
evet.
19 Ocak'ta karne alacağız. Bir kere karne bir 90 eğitim iş gününde çocuklarımızın alın ve akıl terinin karşılığı diye bakıyorum ben.
Evet.
Alın teri ve akıl teri.
Her Emek. Zaman karne önemli olmuştur.
Karne önemlidir. Ben bu o akıl terinin çalışmışlığının karşılığında öğretmenlerimizin ve sınav sonuçlarını elde edilen bir değerlendirmeyle karne notları çıkacak. Burada çocuklarımızın yapması gereken öncelikle karnemizin sağ tarafına ve sol tarafına bakmak suretiyle artılarını görüp kendilerini ödüllendirmelerini isteriz. Bu kişinin kendisi ödüllendirmesi çok önemli. Evet, bu alanda ben iyiyim. Lakin şu alanda da matematikte de işte şu derste de kendimi biraz daha geliştirmem gerekiyor diyebilmemiz asıl olandır. Ve ben bundan sonra ne yaparsam...
Karneye bakmak lazım.
Evet, karneye ne yaparsam Türkçedeki üçümü beş yaparım. Geçmişte de çok meşgul olmamak lazım. Yani öğretmeni suçlamak, arkadaşı suçlamak, işte hastaydım yazıldı iyi alamadım değil. Yani çünkü bitmiş artık.
Evet.
Ben ikinci dönem Türkçedeki üç notumu neleri yaparsam dörde, beşe çıkartabilirim. Neyim eksik ki üç oldu? Bunun analizini öğrencilerimizin çok iyi yapması lazım.
Evet.
Suçlamak en kolay. Kişi kendini suçlayabilir, ailesini suçlayabilir, öğretmenini suçlayabilir veya sınıftaki bir arkadaşından dolayı o işte o notu aldığını düşünebilir. Yani suçlamak ve geriye dönükten çok bundan sonra ne yapmalıyım sorusunu çocuklarım sormalı ve ona göre bir çalışma planı ikinci dönem için kendi kendine bir söz vermeli. Çünkü kişinin kendisine vereceği söz en kıymetli sözdür. Kişinin başkasına verdiği sözden çok kendine verdiği söz kişinin iç motivasyonunu harekete geçirir. Ha, o sözü annesine, babasına, halasına, teyzesine söyle, anne ben böyle bir söz verdim inşallah ikinci dönemde üçü beş yapacağım dediğinizde de onları şahit kılmış oluyorsunuz. Onun da böyle bir katkısı var tabii ki. Birincisi çocuklarımızın böyle bir analiz etmesi. Tabii karne her zaman da başarının tek göstergesi de değil. Yani bunu da bilmek lazım. Bazen çocuklarımız görüyoruz çok çalışıyorlar, çabalıyorlar ama bir derste yapamıyor. İlgisi o noktada geriden geliyor. Veya algısı geriden geliyor. İşte Türkçe'de sosyal bilgilerde çok iyi. Matematikte vardır. İşte etrafta da görüyoruz. Türkiye'de özellikle bu daha çok sorun olarak geliyor. Matematikte düşük not alıyor. Veya çalışıyor istediği notu alamıyor. Yani ondan dolayı kendisine çok eziyet edip ben yapamıyorum, edemiyorum deyip öğrenilmiş çaresizliğe gitmemek lazım.
Evet.
Bu gittiğimiz zaman daha kötü.
Öğrenilmiş çaresizlik yani ben zaten yapamam.
Yapamam. Yapamam.
Ne kadar uğraşsam,
ne kadar uğraşsam uğraşayım yapamam. Bu ciddi bir şekilde kişinin ayağındaki prangadır.
Evet.
Bir gün yapabileceğin halde kendini hep etiketledin ya yapamam yapamam dediğin. Daha sonra öyle oluyor ki matematik sayılar gördüğün zaman çok basit bir şey bile ben yapamam dediğin için yapamıyorsun. Çünkü bilinç dışı zihin hayal ile gerçeği ayırt edemiyor. Belli bir zaman sonra inandığını sana yaşatıyor.
Evet.
Onun için bundan kurtulmak lazım. Peki aileler ne yapmalı?
Evet.
Aileler de karnelere tek başına bir başarı göstergesi olarak bakmamalı. Yani onun için çocuklarına sert bir tavır göstermemeli.
Bazen şöyle ya hiç önemsememek ya da onu tek kriter olarak kabul etmek,
sert bir şekilde göstermek. İkisi de doğru değil.
Evet.
Elbette
önemsememek neden doğru değil?
Şimdi önemsememek şöyle doğru değil. Bir çocuk alın ve akıl teri karşısında eve bir karne getiriyorsa, bir öğretmen değerlendirme yapmışsa aile bunu değer vermeli, önemsemeli. Evet. Lakin bu önemseme çocuğun onurunu kıracak, incitecek veya suçlayacak ve okulu suçlayacak noktaya gelmemeli.
Evet.
Önemsemeli. Anneye, babaya, çocuk.
Yani şöyle bir şey. Yani diyelim karne çok büyük bir başarıyı gösteriyor. Siz görmüyorsunuz. Karne çok kötü. Onu da görmüyorsunuz.
Evet.
Yani artıları da görmüyorsunuz. Eksileri de görmüyorsunuz. Dolayısıyla çocuk diyelim anne babasının kendisinin eğitimiyle ilgilenip ilgilenmediğinden haberi yok. Değil mi? Mesela,
evet. İşte bu mesela hoş bir tavır
yani başarısını
değil.
Başarısını görmek lazım.
Başarısını çocuğun. Görmek lazım.
Ödüllendirmek lazım belki değil mi?
Aynen ödüllendirmek lazım.
En azından
lazım.
Gözünden evet. Öperek yani ne bileyim yani verilebilecekse küçük ödüller vererek.
En büyük ödül anne babanın karne üzerinde pozitif düzeyde konuşması.
Konuşması değil
yavrum.
Mi? Aferin ya.
Evet her halükarda bir kere yavrum 90 gün okula sabırla gittin. Sabah erkenden uyandın.
Evet.
İstekle gittiğini gördüm. Seni tebrik ediyorum.
Kolay değil.
Kolay değil.
Böyle erken uyanıp.
Evet yani kolay okula... değil demek
hakikaten
lazım.
Hakikaten şimdi ben evden çıkıyorum karanlıkta. Böyle çocuklar babalarının annelerinin elinden tutmuş servise evet. Biniyorlar vesaire.
Hele şimdi saatte de geri alınmadığı
minik,
için.
Minik evet, çocuklar minik karanlıkta. Çocuklar.
Sonra karne ile ilgili bakıp sen nasıl yorumluyorsun karneni? Sen nasıl? Önce çocuğun değerlendirmesini almak lazım. Çocuk zaten oradaki notların ne anlama geldiğini biliyor.
Biliyor evet.
Bu değerlendirme yaparken öğretmeni belki suçlayacak. Belki arkadaşını suçlayacak. Veya kendini suçlayacak. Bir takım mazeretler elbette bulacaktır. Adı evet. Üzerinde çocuk veya genç. Anne babanın bunun üzerine, yavrum senin gayretini görüyoruz, sürecinde gördük. Kolay da değil, biz de bu yollardan geçtik. Bundan sonra ne yapacağız onu konuşalım. Neleri yaparsak, daha iyi yaparsak, bu Türkçedeki beğenmediğin, eksik gördüğün not daha iyi olabilir. Neler yapabilirsin? Bu nokta, bunun üzerine konuşup geleceğe konuşmak lazım. Yani bizim geçmişle meşgul olmak yerine geleceği yapılandıracak bir konuşmayı anne babana yapması lazım.
Evet.
Ve bunun bütün bununla birlikte en son, yavrum sen bizim evladımız, seni seviyoruz. Eğitimin kalitesi arttıkça, sen iyi bir eğitim aldıkça geleceğin daha farklı olacağına inanıyoruz. Gayretini de görüyoruz. Eksiklerine sen fark ettin, teşekkür ediyoruz. Neler yapacağını da biliyorsun. Onu ben senden duymuş oldum, öğrenmiş oldum. Dolayısıyla yavrum Allah razı olsun. İkinci cümle inşallah o neler yapacaklarını söylediğin şey yaptığın zaman da daha iyi olacaktır demek lazım.
Evet.
Ve karnenin sağ tarafı da önemli. Sadece sol tarafı değil. Sağ tarafında da 10 tane davranış kısmı var. Orada bireyin kendini tanıyıp tanımadığı sorgulanıyor. Öz bakım becerisi sorgulanıyor. Özellikle ilkokul ve ortaokul karneler için söylüyorum. Çevreye uyumu, iletişim becerisi sorgulanıyor. Şimdi hoş bu
olaylar... Onlar gerçekçi yazılır
işte
mı?
O, maalesef şu anda en büyük sıkıntımız karnemizin sağ tarafı gerçekçi yazılmadığı için bakmıyoruz. İyi insan olmanın kodları orada gizli aslında.
Evet.
Yani arkadaş ilişkileri çok iyi, iyi geliştirilmeli diye yazıyor. İletişim becerisi çok iyi, iyi geliştirilmeli diye yazıyor. Şimdi hep bakıyoruz. Gelecek işte karneler. Herkesin çok iyi. Herkesin iletişim becerisi çok iyi olabilir mi? Herkesin arkadaş ilişkileri çok iyi olabilir mi? Herkesin çevreye duyarlısı soruluyor. Çok iyi olabilir mi? Okul sorumluluğu diyor. Çok iyi olabilir mi? Lakin orayı önemsemiyoruz.
Evet.
Bizim için de geçerli. Yani ben de şu an çalıştığım okulda arkadaşlarım her defasında söylüyorum. Lakin istediğimiz noktaya getiremiyoruz. Bu noktada...
Belki bunları notlandırmak değil de... Yani öğretmenle ya da rehber öğretmenle birebir konuşmak.
İşte yani burada
çünkü
nasıl bir sıkıntı var?
Da belki şey oluyor. Yani sıkıntı verebilir. Böyle kalıcı notlar gibi mi?
Şimdi şöyle tabii. Türkiye'de birkaç merkezi sınavda akademik başarılar sınava etkeden faktör olarak değerlendirilmeye başlandı.
Evet.
SBS ile birlikte başladı. TEOG da devam etti. Bir dönemde davranış notları da değerlendirme alınacak gibi bir kamuoyuna mesaj verildi. Şimdi veli çocuğuyla ilgili ister sol tarafında ister sağ tarafında düşük not görmek istemiyor.
Evet.
Ahmet abi biz önceden okullarımızda öğretmenin notuna karışamazdık.
Evet.
Aldığımız not bize aitti. Öğretmen vermezdi. Şimdiki bütün çocuklara soru notu öğretmen veriyor.
Kötü notu öğretmen verir, iyi notu talebe alır.
Velev ki kötü not öğretmen verse bile giderdik. Öğretmenin bir puana takdiri kaçırıyorum. İşte şimdi bana teşekkür kaçıyorum diye notu biz isterdik.
Evet.
Ama şimdi çocuklar istemiyor, veliler istiyor. Şimdi veliler...
Şöyle 2-3 dakikam kaldı. Orada da çocuklar ne yapsın? Yani böyle bir yatarak mı geçirsinler bu 15
tatilde ne yapsınlar
tatili?
Çocuklar? Elbette kısaca... dinlenmek dediğimiz hadise Ahmet abi bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde tatilden kastedilen şey 15 gün yatmak değildir. Hiç kimse için değildir.
Evet.
Yetişkin için de değildir. Bir işten başka bir işe koyulmak birey için dinlenmektir.
Evet.
Şimdi sabah saat 9'dan akşam 17'ye kadar kimler için 3.30'a kadar rutin bir işten, bir okul faaliyetinden başka bir iş alanına dinlenecekleri, keyif alacakları ama öğrenecekleri işler yapabilirler.
Hı hı.
Bir, ihmal ettikleri ailelerine zaman ayırabilirler.
Hı hı.
İşte çocuktan yaş grubuna göre anne babalarına yardım etme, babaya yardım etme, anneye yardım etme. Bu önemli bir beceridir. Mutfak becerisi hanımlar için söylemiyorum. Erkek çocuklar için fark etmez. Ev yönetim becerisi zaman ayırsınlar.
Evet.
Annelik sanatı üzerine, babalık sanatı üzerine anne babalarına yardım etmek suretiyle gelecekte anne baba olacak bu bireyler için ciddi bir katkı sunacak. İki, aile büyüklerini ziyaret edebilir. İhmal ettikleri anneanneler, babaanneler, dedeler onlarla karnelerini paylaşıp mutluluklarını paylaşabilirler. Eksikleri varsa dua isteyebilirler. Onların gönüllerini alabilirler. Üç, öğrendikleri bilgilerle ilgili proje çalışmalar yapabilirler.
Hı-hı.
Yani öğrendikleri bilgiyle yaşama transfer edecek. İşte müze ziyaretleri, tarihi ve doğal mekanları ziyaret etmek suretiyle veya bir takım mahalledeki sosyal sorumlulukla ilgili projeler üstlenmek suretiyle bunlar kafa yorup ikinci dönem okula taşıyabilirler. Zaten genellikle araştırma ödevleri böyle verilmeye çalışılıyor şu anda. Ve dördüncüsü okuyabildikleri kadar kitap okusunlar.
Kitap okusunlar,
yani sorgulayarak, düşünerek, anlayarak. Çünkü en önemli şey bu.
Evet,
bizim
anlayarak.
En temel görevimiz bu.
Evet.
Yani yetişkinler elbette okumalı ama gelecekte yetişkin olacak. çocuklarımız şimdiden kitap okumalılar. Çünkü ama dijital okusunlar, ama ellerini kitap sayfaları alarak okusunlar. Ama her öğrendikleri kelimenin eş anlamlısını, zıt anlamlısını, yeni kelimenin sözüne bakarak oynasınlar, okusunlar. Zamanları da kalıyorsa oyun önerelim. Kelimelik oynasınlar dijital oyunda veya kelime oyunu oynasınlar aileyle birlikte diyoruz, öneriyoruz efendim.
Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarında TEOG'un son durumunu konuştuk Nuri Özkan hocamla ve tatili konuştuk. Çocuklarımıza iyi karneler diliyoruz. Anne babalara çocuklarıyla böyle okul dışında da daha sıcak böyle sohbetler, geziler, birliktelikler diliyoruz. Hayırlı günler diliyorum efendim. Allah'a emanet olun.
Efendim hayırlı günler diliyoruz.